Ayrım 33, sayfa 455, Hipnozcu Lars Kepler, 38. bölüm. 16 Aralık Çarşamba sabah. Araba birden durunca Eric'in kahve bardağını tutan eli sarsıldı. Ceketi ve gömleğinin koluna kahve döküldü. Yuna tek kelime etmeden arabanın ön panelinde duran kutudan kağıt mendil çıkartıp uzattı. Eric arabanın camından büyük sarı renkli ahşap eve, bahçeye, çimlere ve yüzüne köpek dişleri çizilmiş devasa oyuncak ayıcığa baktı. Saldırgan mı diye sordu Yuna. Kim? Eva Blau. Olabilir, yani şiddete eğilimli bir yanı var. Yuna motoru kapattı, arabadan indiler. Fazla umutlanma dedi melankolik Finlandiya aksanıyla. Lisolet Blau'nun Eva'yla hiç alakası olmayabilir. Tamam dedi Eric dalgın bir ifadeyle. Koyu gri renkli kayrak taşlar döşeli düz bir patikadan geçtiler. Gökyüzünden dönerek inen yuvarlak küçük kar taneleri kocaman evin önünü beyaz bir şal gibi perdeliyordu. ''Dikkati elden bırakmayalım.'' dedi Yuna. ''Çünkü asıl perili ev burası olabilir.'' Yüzü belli belirsiz bir gülümsemeyle aydınlandı. Eric yolun ortasında durdu. ''Perili ev eski Yugoslavya'da bir ev.'' dedi. ''Aynı zamanda Jakobsberg'de bir apartman dairesi, Stockson'da bir spor salonu, Dorothea'da pastel yeşili bir ev ve daha bir sürü sayabiliriz.'' Eric Yuna'nın şaşkın bakışlarıyla karşılaşınca kendini tutamayıp güldü. Perili ev diye özel bir yer yok, yalnızca bir terim diye izah etti. Grup üyelerinden biri travma geçirdiği mekana perili ev deyiverdi. Ondan sonra da bütün grup tarafından benimselip tacize uğradıkları mekan anlamında kullanılmaya başladı. Sanırım anladım dedi Yuna. Eva Blau'nun perili evi neredeydi peki? Mesele de bu ya. Kendi perili evini bulamayan tek kişi oydu. Gruptaki diğer kişilerin aksine o bir yer tarif etmedi hiç. Pekala, bakarsın burasıdır dedi Yuna başıyla evi işaret ederek. Hızlı adımlarla eve doğru yürüdüler. Eric üzerine papağan ve yerli resmi işlenmiş kutuyu arandı cebinde. Kendini iyi hissetmiyordu. Yaşadığı şeylerin baskısıyla bilinci yarı kapalı gibiydi. Alnını sertçe kaşıdı, bir hap almak istiyordu, hatta hap için yanıp tutuşuyordu. Öte yandan kafasının ayık kalması gerektiğinin de farkındaydı. Geç olmadan Benjamin'i bulması gerekiyordu, şu hap işinden vazgeçmeliydi, bu şekilde devam edemezdi. Daha fazla saklayamazdı kendini. Eric kapı ziline bastı, masif ahşap kapının ardından gelen boğuk zil sesini işitti. İçinden kapıyı tekmeleyip içeri girmek, Benjamin diye bağırmak gelse de durup bekledi. Yuna bir elini ceketinin cebine sokmuştu. Kapının açılması uzun sürmedi. Karşılarında her iki yanağında bir yığın küçük çizikler olan gözlüklü ve kızıl saçlı bir genç kadın vardı. ''Lisolet Blau'yu arıyoruz.'' dedi Yuna. ''Benim.'' dedi kadın çekingen bir ifadeyle. Yuna Eric'e baktı. Eric kafasını hafifçe iki yana salladı. Bu Eva değildi. ''Biz aslında Eva'yı arıyoruz.'' dedi Yuna. ''Eva mı? Ben Eva diye birini tanımıyorum. Konu neydi acaba?'' diye sordu kadın. Yuna ona polis kimliğini gösterip içeride konuşabilir miyiz diye sordu. Kadın buna yanaşmadı. Bunun üzerine Yuna üzerine bir şey alıp kısa bir süre dışarı çıkmasını rica etti kadından. Birkaç dakika sonra buz tutmuş çimenlerin üzerinde ağızlarından buhar saçarak konuşmaya başladılar. ''Ben yalnız yaşıyorum.'' dedi kadın. ''Büyük bir ev.'' dedi Yuna başıyla evi işaret ederek. Kadın hafifçe gülümsedi. ''Şanslı sayılırım.'' ''Eva Blau akrabanız mı?'' ''Size söyledim ya, Eva Blau adında birini tanımıyorum.'' Yuna kadına Eva'nın video kayıtlarından alınmış üç resmini gösterdi ama kızıl saçlı kadın başını iki yana salladı. ''Biraz daha dikkatli bakın.'' dedi Yuna ciddi bir sesle. ''Bana ne yapacağımı söylemeyin.'' diye sertçe çıkıştı kadın. ''Yalnızca rica ediyorum.'' ''Maaşınızı ben ödüyorum.'' diye sözcüklerin üzerine basarak devam etti kadın. ''Maaşınız benden alınan vergilerle ödeniyor.''
''Resimlere bir daha bakın lütfen.''
''Onu daha önce hiç görmedim.''
''Bakın bu önemli bir şey.'' dedi Eric.
''Sizin için öyle olabilir ama benim için değil.''
''Kendini Eva Blau diye tanıtıyor.'' dedi Yuna. ''Blau, İsveç'te çok sık rastlanan bir soyadı değil.'' Eric birden evin üst katında bir perdenin dalgalandığını gördü ve hemen eve doğru koşmaya başladı. Yuna ile kadının arkasından bağırdıklarını duydu. Hole girdiğinde etrafı hızla gözden geçirdikten sonra yukarı kata çıkan merdivene basamakları ikişer ikişer atlayarak hızla tırmandı. Merdivenlerin başında durup "Benjamin!" diye bağırdı. Koridorun iki tarafında da kapılar vardı. Bir yerden döşeme gıcırtısı geldi. Eric kısa bir süre perdesi kımıldayan pencerenin hangi tarafta olduğunu kestirmeye çalıştıktan sonra hızla sağ tarafa, koridorun sonundaki odaya yöneldi. Kapı kolunu zorladı ama kapı kilitliydi. "Benjamin!" diye usulca seslendi. Eğilip kapı deliğinden içeri baktı. Anahtar kilidin üstündeydi. İçeride bir hareket hissetti. "Aç kapıyı!" diye bağırdı. Merdivenleri tırmanmaya başlayan kadın "Evime giremezsiniz!" diye bağırıyordu. Eric bir adım gerileyip tekme atarak kapıyı açtı. Odada kimse yoktu. Pembe çarşaflı, toplanmamış geniş bir yatak, soluk pembe bir halı ve her iki kapısı da aynalı bir gardırop, bir de tripod üzerine yerleştirilmiş, yatağa çevrili bir kamera vardı. Eric gardırobun içine, ağır perdelerin arkasını kontrol etti, sonra eğilip yatağın altına baktı, kıvrılıp yatmış biri vardı. Ürkek, korku dolu gözlerle bakan, dar kalçalı, ayakları çıplak bir çocuktu bu. "Çık oradan!" dedi Eric keskin bir sesle. Elini uzatıp bileğinden yakaladığı çıplak çocuğu yatağın altından dışarı çekti. Çocuk telaşla ve sözcükleri birbiri ardına hızla sıralayarak Eric'e bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Eric çocuğun Arapça konuştuğunu tahmin etti. Çocuk pantolonunu giyerken yatağın altında bir hareketlenme oldu ve başka bir çocuk daha çıktı. Sert bir ifadeyle bir şeyler söyleyerek diğer çocuğu susturdu. Kızıl saçlı kadın kapının eşiğinde durmuş, titreyen bir sesle arkadaşlarını rahat bırakmalarını söyleyip duruyordu. "Arkadaş mı, bunların yaşları kaç?" diye sordu Eric. "Defolun evimden!" diye öfkeyle bağırdı kadın. İkinci çocuk yorgana sarıldı. Yatağın yanındaki komodinin üzerinden bir sigara alıp yaktı ve gülümseyerek Eric'e bakmaya başladı. "Dışarı!" diye bağırdı Liselot Blau. Eric koridoru geçip merdivenlerden inerken ardından gelen kadın bağırarak lanetler yağdırdı. Eric evden çıktığında Yuna silahını çekip arkasına gizlemiş bekliyordu. Kadın dış kapının eşiğinde durdu. "Böyle bir şey yapamazsınız!" diye bağırdı. "Bu yaptığınız suç. Hiçbir polis mahkeme kararı olmadan evime giremez."
"Ben polis değilim!" dedi Eric kadına dönerek.
"Ama sizi şikayet edeceğim."
"Hadi şikayet et o zaman!" dedi Yuna. "Ben polisim. Şikayetini alabilirim."
39. Bölüm. 16 Aralık Çarşamba öğleden sonra. Nortelya yoluna çıkmadan önce Yuna yolun kenarına yanaşıp durdu. Cebinden bir kağıt çıkartıp baktı. Stockholm civarında soyadı Blau olan 5 kişi daha var. Westeros'ta 3. Eskilstuna'da 2. Umeå'da da 1 kişi. Kağıdı katlayıp cebine koyarken umut vaat eden bir gülümsemeyle Eric'e baktı. "Charlotte!" dedi Eric alçak sesle. "Listede Charlotte yok!" diye karşılık verdi Yuna ve dikiz aynasındaki bir lekeyi temizlemeye girişti. Charlotte Sederskjöld, Eva'ya karşı nazikti. Sanırım Eva onun evinde kalıyordu.
"Nerede oturuyor şu Charlotte?"
"10 sene önce Stocksund'da oturuyordu ama..." Yuna Anya yaradı. "Charlotte Sederskjöld adındaki kişinin telefon numarasına ve adresine ihtiyacım var. Yani hemen şimdi lazım. Stocksund'da yaşıyor. En azından eskiden orada yaşıyormuş. Evet, teşekkürler."
"Tamam, bir dakika."
Yuna bir kalem çıkartıp bir alışveriş fişinin arkasına söylenenleri not etti. "Çok teşekkürler." Ve yola çıktı. "Hala orada mı oturuyormuş?" diye sordu Eric.
"Hayır ama gene de şanslıyız. Rimbo yakınlarında bir yerdeymiş."
Birden endişeye kapılan Eric'in karnına bir sancı saplandı. Charlotte'un Stocksund'dan taşındığını duyunca neden endişelendiğini anlam veremedi. Oysa belki sevinmesi bile gerekirdi. Hüsbi civarında oturuyormuş diyen Yuna CD çalara bir CD koydu. CD çaların sesini açarken Eric'e dönüp "Bu annemin şarkısı da" dedi özür diler gibi. "Saya Varyus." Arabaya dokunaklı bir müzik yayıldı. Şarkı bitince bir süre hiç konuşmadılar. Sonra Yuna birden şaşırmış bir ses tonuyla "Artık Fin müziği sevmiyorum" dedi. Boğazını temizler gibi iki defa öksürdü. "Benim hoşuma gitti" dedi Erik. Yuna göz ucuyla bakarak gülümsedi. Seine Yoki tango kraliçesi seçildiğinde annem oradaymış dedi. Nortelya yolundaki ağır trafiği bırakıp Setuna yoluna girdiklerinde yoğun bir sulu sepken yağıyordu. Doğu yönünde gökyüzü kararıyor ve yanlarından geçtikleri çiftlikler gittikçe daha çok karanlığa gömülüyordu. Yuna arabanın ön panelinde bir düğmeye bastı. Hafif bir vınıltıyla hava menfezlerinden içeri ılık bir hava dolmaya başladı. Erik bu tuhaf sıcaklıkla ayaklarının nemlendiğini hissetti. Yuna küçük yerleşim yerinin içinden geçip donmuş tarlaların arasında uzanan dar yola girdiğinde "Bakalım burada ne bulacağız" dedi kendi kendine. İleride yüksek bir çitin arkasında büyük beyaz bir ev vardı. Açık bahçe kapısının yanında park edip kalan birkaç metreyi yürüdüler. Deri ceketli genç bir kadın elindeki bir tırmıkla çakıl döşeli patikayı düzeltiyordu. İki adamın kendine doğru yaklaştığını görünce sanki biraz korkmuştu. Kadının etrafında Golden Retriever cinsi bir av köpeği koşturuyordu. "Charlotte!" diye seslendi kadın. "Charlotte!" Devasa evin yan tarafından bir kadın çıktı, arkasından kocaman siyah bir çöp torbasını sürüklüyordu. Üzerinde pembe uzun bir yere, kalın gri bir kazak, yıpranmış bir jean ve lastik çizmeler vardı. "Charlotte" diye düşündü Erik. "Bu gerçekten de Charlotte." O şık kıyafetler giyinen, kısa saçlı, incecik, soylu bir ifade taşıyan kadından eser yoktu. Onlara doğru gelen kadın o eski Charlotte olamazdı. Uzun örgülü saçları bütünüyle kırlaşmıştı. Kırışık yüzü makyajsızdı. Eskisinden daha da güzel diye düşündü Erik. Erik'i fark edince yüzü kıpkırmızı oldu. Şaşkınlığı geçtikten sonra koca bir gülümseme yayıldı yüzüne. "Erik!" dedi. Sesi değişmemişti. Eskisi gibi derin, berrak ve sıcaktı. Çöp torbasını bırakıp Erik'in elini sıktı. "Gerçekten sen misin? Seni tekrar görmek harika." Yuna'yı da selamladıktan sonra bir süre durup ikisini de inceledi. Kapıya çıkan iri yapılı bir kadın onlara bakmaya başladı. Boynunda dövmesi vardı. Siyah kapüşonlu kaba bir keşiş hırka giymişti. "Yardıma ihtiyacın var mı?" diye seslendi. "Hayır, arkadaşlarım" diyen Charlotte ona eliyle içeri girmesini işaret etti. İri yapılı kadın kapıyı kapatırken gülümseyerek baktı Charlotte. "Ben bu eski malikaneyi kadın sığınma evine çevirdim. Yığınla odası var. Bir şeylerden uzaklaşmak isteyen ya da herhangi bir şekilde ihtiyaç duyan kadınlara açtım kapıları. Kendilerini kendi başlarına bir şey yapmaya hazır hissedene kadar kalıyorlar. Birlikte yemek yapıyor, birlikte yiyor, her şeyi birlikte yapıyoruz. Yani karmaşık olmayan çok basit bir ilişki." "Charlotte, harika bir şey bu" dedi Erik. Charlotte başını salladı ve kapıyı göstererek onları içeri davet etti. "Charlotte, bizim Eva Blau'yu bulmamız gerek" dedi Erik. "Hatırlıyor musun onu?"
"Tabii ki hatırlıyorum. Burada misafir ettiğim ilk kişi oydu. Boş odalardan birinde."
Bir an aklına bir şey gelmiş gibi sustu.
"Dur bakalım, bir hafta kadar önce aradı beni."
"Ne dedi peki?"
"Öfkeliydi."
"Evet" dedi Erik iç geçirerek.
"Neye öfkelenmişti?" diye sordu Yuna.
Charlotte derin bir nefes aldı. Ağaçların çıplak dallarında uğuldayan rüzgarı dinledi Erik. Bahçede duran tuhaf şeye baktı. Belli ki birileri yağan az miktardaki karla kardan adam yapmaya çalışmış, şekilsiz bir şey çıkmıştı ortaya.
Erik'e öfkelenmişti.
Eva Blau'nun keskin atlı yüzünü, saldırgan sesini, delici bakışlarını ve ucu kesilmiş burnunu düşününce tüyleri diken diken oldu Erik'in.
"Birkaç defa bir daha asla hipnoz yapmayacağını söyledin ama sonra birdenbire yeniden hipnoz yapmaya başladın. Gazeteler ve televizyonda haber oldun. Sanırım bu birçok insanı kızdırmış."
"Ama mecbur kaldım. Özel bir vaka söz konusuydu." Charlotte Erik'in elini avuçlarının arasına aldı.
"Sen bana yardım ettin" diye fısıldadı. "Şeyi gördüğüm gün hatırlıyor musun?"
"Hatırlıyorum elbette" dedi Erik usulca.
Charlotte ona bakıp gülümsedi. Artık canıma tak demişti. Perili evden içeri girmiş ve kafamı kaldırıp beni inciten kişiyi görmüştüm.
Biliyorum.
Sen olmasan bunu asla başaramazdım Eric.
Evet ama...
İçimde parçalanmış bir şey tekrar birleşti dedi kalbine dokunarak.
Eva şimdi nerede peki diye sordu Yuna.
Charlotte'un alnı hafifçe kırıştı.
Taburcu olduğunda Oakhurst'ta bir apartman dairesine taşındı ve Yehova şahitlerine katıldı. Önceleri bir temasımız vardı, para yardımı yapıyordum ama sonra ilişkimiz koptu. İzlendiğini düşünüyor, peşindeki kötülükten korunmak için sürekli saklanmaktan bahsediyordu.
Charlotte Eric'in önüne dikildi. ''Niçin bu kadar üzgünsün?'' dedi.
''Oğlum kayıp ve elimizdeki tek ipucu Eva.''
Charlotte'un yüzünde bir endişe belirdi. ''Çok üzüldüm Eric. Umarım onu bulursunuz.''
''Adı ne biliyor musunuz?'' diye sordu Yuna.
''Gerçek adını mı demek istiyorsunuz? Bunu kimseye söylemedi. Belki kendisi bile bilmiyordu.''
''Hmm.
Ama beni aradığında telefon çıkanlara adının Veronica olduğunu söylüyordu.''
''Veronica mı?''
''Veronica'nın eşarbıyla ilgili efsaneden esinlenmiş.''
Dipnot. Efsaneye göre Hazreti İsa sırtında haçla Golgota tepesine çıkarken Veronica adlı bir kadın kalabalığın arasından İsa'nın yoluna çıkıp diz çökerek terini ve kanını temizlemesi için eşarbını uzatmış. Hazreti İsa eşarbı geri verdiğinde eşarbın üzerinde kandan sureti varmış. Bu eşarbı saklayan Veronica kısa bir süre sonra eşarbın mucizevi etkisini fark etmiş. Ölüleri diriltiyor, körlerin gözlerini açıyormuş.
Charlotte ile Eric kısaca sarılıp vedalaştıktan sonra Eric ve Yuna aceleyle arabaya döndü. Güney'e Stockholm'e doğru giderlerken Yuna Anya'yı arayıp Oakhurst'ta oturan Veronica adlı kişiler ile Yehova şahitlerinin merkezi ya da krallık salonlarından birinin adresini istedi. Dipnot krallık salonları. Yehova şahitlerini çoğunlukla kendi inşa ettikleri toplantı salonları.
Yuna'nın konuşmasını yarım yamalak dinliyordu. Kafasının içi anıların saldırısına uğramıştı, gözleri kapanmak üzereydi.
''Evet Anya yazıyorum.'' dediğini duydu Yuna'nın.
''Vestra ben Wegen.'' ''Bir dakika.'' ''Stasyon Wegen 5.'' ''Tamamdır, sağ ol.''
Bir gol sahasının yanındaki bayırdan aşağı inerlerken Eric uyandı. ''Neredeyse geldik.'' dedi Yuna.
''İçim geçmiş.'' dedi Eric kendi kendine.
''Eva Blau, Charlotte'u adının bütün gazetelerde afişe edildiği gün aramış.'' dedi Yuna düşünceli bir edayla.
''Benjamin de ertesi gün kaçırıldı.'' dedi Eric.
''Çünkü birinin aniden gözüne çarptın.''
''Belki de bir daha hipnoz yapmayacağım sözümü bozduğum için.''
''Demek ki benim yüzümden oldu.'' dedi Yuna.
Eric sustu, ne diyeceğini bilemiyordu.
''Üzgünüm.'' dedi Yuna.
Camları kırılmış bir indirim mağazasının önünden geçtiler. Başı örtülü bir kadın kaldırımdaki cam kırıklarını süpürüyordu.
''Eva'ya ne oldu bilmiyorum.'' dedi Eric. Kendini yaraladı ve tam bir paranoyak oldu. ''Başına gelen her bela için beni ve hipnozu suçluyor. Onu hipnoz grubuna hiç almamalıydım. Aslında hipnoz işine hiç girmemeliydim.''
''Ama Charlotte'a yardımcı olmuşsun.'' dedi Yuna.
''Öyle görünüyor.'' dedi Eric sessizce.
Bir kavşağa dönüp demir yolundan geçtiler, sonra bir futbol sahasının yanından sola saptılar ve bir dereyi geçip büyük, gri bir apartmanın önünde durdular. Yuna Eric'e torpido gözünü işaret ederek silahımı verebilir misin dedi. Eric torpido gözünü açıp silahı Yuna'ya uzattı. Onun eline ağır gelmişti. Yuna namluya mermi sürülüp sürülmediğini ve emniyet mandalını kontrol ettikten sonra silahı cebine koydu. Otoparktan hızla geçip salıncak, kum havuzu ve tırmanma merdiveni olan bir bahçeye girdiler. Önünde durdukları apartmanın neredeyse bütün balkonlarında yanıp sönen ışıklı Noel süsleri ve çanak antenler vardı. Ana giriş kapısının ardında merdiven sahanlığında yürütecine tutunmuş yaşlı bir kadın duruyordu. Yuna kapının camını tıklattı ve neşeli bir ifadeyle kapıyı açmasını işaret etti. Kadın onlara bakıp kafasını iki yana salladı. Yuna'nın polis kimliğini göstermesi de fayda etmedi.
Eric ceplerini karıştırıp bir zarf çıkarttı. İçinde muhasebeye bırakacağı fatura vardı. Kapıya doğru yürüdü. Zarfı göstererek camı tıklattı. Bunun üzerine kadın kapı otomatına basıp kapıyı açtı.
"Posta mı?" dedi kadın titreyerek.
"Acele posta," dedi Eric.
"Burada çok fazla hışkırık ve çığlık var," diye fısıldadı kadın başını duvara çevirerek.
"Ne dedin?" dedi Yuna.
Eric kapının yanındaki isim listesine baktı. İkinci katta Veronica Anderson adında biri vardı. Dar merdiven basamaklarına kırmızı sprey boyayla yazılar yazılmıştı. Berbat bir çöp kokusu vardı. Tavandaki floresan lambanın ışığı titriyordu. Veronica Anderson'un dairesinin kapısında durdular. Yuna zili çaldı. Merdivenlerde çamurlu çocuk botu izleri vardı. İçeriden bir karşılık gelmedi.
"Bir daha çal," dedi Eric.
Yuna kapıdaki mektup deliğinin kapağını açtı ve iadeli taahhütlü mektup diye bağırdı. Sanki bir basınç dalgasıyla karşılaşmış gibi birden başını geriye attı Yuna.
"Ne oldu?"
"Bilmiyorum ama sen çıkıp dışarıda bekle," dedi Yuna. Gergin bir hali vardı.
"Olmaz," dedi Eric.
"Ben içeri yalnız gireceğim." Alt dairelerden birinden bir cam kırılma sesi geldi. Yuna bir kılıfın içinden iki ince çelik çubuk çıkarttı. Birinin ucu kıvrık, diğeri minik bir anahtara benziyordu. Yuna sanki Eric'in düşüncelerini okumuş gibi mahkeme kararı olmadan bir eve girmekle ilgili bir şeyler mırıldandı. Yeni yasaya göre çok güçlü nedenler olması durumunda herhalde yapabilirdi. Yuna çelik çubuklardan birini kapı kilidine sokmuştu ki Eric kapı kolunu kontrol etti. Kapı kilitli değildi. Kapıyı açmasıyla keskin bir koku dalgası çarptı yüzüne. Yuna silahını çıkarıp kararlı bir ifadeyle olduğu yerde kalmasını işaret etti Eric'e. Eric'in kalbi hızla çarpmaya başlamış, kulakları uğulduyordu. İçeride uğursuz bir sessizlik vardı. Merdiven sahanlığının ışıkları büsbütün söndü, etraflarını karanlık sardı.
"Sanırım senin de içeri gelmen gerek Eric," dedi Yuna.
Birlikte içeri girdiler. Yuna koridorun ışığını yaktı, banyo kapısı ardına kadar açıktı. Dayanılmaz bir çürük kokusu vardı. Boş, yıpranmış banyo teknesinin içinde uzanıyordu Eva Blau. Yüzü şişmişti, dudaklarının kenarlarında sinekler uçuşuyordu. Üzerindeki mavi bluz göğsüne kadar sıyrılmıştı. Karnı şişmiş, yeşil mavi bir renge bürünmüştü. İki kolunda da boylamasına uzun, derin, kararmış kesik yarası vardı. Sarı saçlarının uçları kurumuş kanla bluzuna yapışmıştı. Cildi soluk griydi. Bütün damarlar kahverengi bir ağ gibi açığa çıkmıştı. Gözlerinin kenarlarında ve burun deliklerinde küçük sarı sinek yumurtaları vardı. Tahliye deliğinden taşan kanın bir kısmı küçük banyo halısına bulaşmıştı. Cesedin yanı başında üzerindeki kanların kuruduğu bir mutfak bıçağı vardı.
"Bu o mu?" diye sordu Yuna.
"Evet, bu Eva.
En az bir hafta önce ölmüş olmalı. Karnı epeyce şişmiş."
"Öyle görünüyor," dedi Eric.
"Demek Benjamin'i o kaçırmadı," dedi Yuna.
"Biraz kafamı toparlamalıyım," dedi Eric. "Ben sanıyordum ki..."
Bakışları pencereden dışarı kaydı. Tren raylarının karşı tarafında alçak bir tuğla bina vardı. Eva penceresinden Yehova şahitlerinin krallık salonunu görebiliyordu yani. Belki de böyle kendini daha güvenli hissediyordu diye düşündü Eric.
33. ayrımın sonu. Sayfa 470.